Ayrım 9.
Sayfa 112. Baba bir kıyak yapıp ceylan inşaat için devreye giriyor. İyi mi oluyor, kötü mü ben anlamam. Devletten milyonlarca, bizim İmelih Belediyesi'nden on binlerce alacaklı varken babanın bir tek firma için devreye girmesi yakışık aldı mı, kararı siz verin, ben hiç bilemem. Baba acaba başkaları için de aynı girişimde bulundu mu? Onların alacakları için bastırdı mı? Onu da bilemem. Türkiye ve Ankara'da ceylan inşaatın bir ayrıcalığı mı var? Ne bileyim ben. Bir firma belediyeye 4 trilyonluk iş yapıp da parasını alamıyorsa bu nasıl ticarettir? Yoksa kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mantığı mı vardır? Bilemiyorum. Bu nasıl sorumsuz ve ciddiyetsiz bir belediyedir ki sadece müteahhidine 4 trilyon borç takmıştır? Anlayan biri gelsin. Son soru. Baba bastırınca ceylan inşaat parayı aldı mı? Belki çok ayıp olacak ama vallahi onu da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmediğim için sizlerden özür diliyorum. İkinci belge, 15 Haziran 1999 tarihli Hürriyet gazetesinde Emin Çölaşan'ın köşesinde yayınlanan açıklama başlıklı yazı. Aynen. Pazar günkü yazımla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz'den gelen yazılı açıklamayı aynen iletiyorum. Hürriyet gazetesindeki köşenizde 13.06.1999 tarihinde çıkan yazınızı okudum. Yazınızda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirli bir şahsın ceylan inşaat, belediyeden alacağı konusunda lüzumundan fazla bir çaba gösterdiğini ima etmektesiniz. Anayasanın Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini belirleyen 104. maddesinin başında Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir denmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasanın 104. maddesinde yer alan devletin başı olarak anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir görevi kapsamında ve Anayasanın 103. maddesinde belirtilen ant çerçevesinde gerekli gördükleri konuları ve dilekçe hakkının kullanılması yoluyla makamlarına yapılan başvuruları hükümetlere intikal ettirmekte ve izlemektedirler. Bilindiği üzere Anayasanın 74. maddesi vatandaşların dilekçe hakkına sahip olduğunu belirlemiş ve bu hakkın kullanımı 3071 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve başladıkları 16 Mayıs 1993 tarihinden 31 Mayıs 1999 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı makamına 113.048 kişisel müracaat olmuş, bunların tamamı incelenmiş ve dilekçe hakkının kullanılmasına ilişkin kanuna uygun olanlar hükümete intikal ettirilmiştir. Yukarıda belirtilen 113.048 başvurunun 5.422'si 1 Ocak-31 Mayıs 1999 tarihleri arasında alınan başvurulardır. Ayrıca üniversite, valilik, belediye, muhtarlık, sendika, meslek odaları, vakıf, dernek gibi kurum ve kuruluşların Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettikleri her yıl 6.000-7.000 civarında istekleri olmakta ve bunlar da hükümete intikal ettirilerek izlenmektedir. Tahmin olunacağı gibi kişisel başvurular vatandaşların devletle ve birbirleriyle ilişkilerini kapsamakta, çok çeşitli konularda olmaktadır. Bunlar arasında Hürriyet gazetesindeki yazının konusu olan devletin borcu bağlamında evi ve arazisi, yol, baraj, okul, kamu hizmet binaları vesaire yapımı için kamulaştırılan vatandaşların kamulaştırma bedellerini uzun süre alamamalarından yakınmaları, çiftçilerin destekleme alımı konusu olan ürünlerinin bedelinin uzun süre ödenmemiş olmasını dile getirmeleri de bulunmakta ve aynı şekilde hükümete intikal ettirilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca hükümetin dikkatine getirmek istedikleri konularla ilgili olarak 1997 yılından bu yana Sayın Başbakanlara 240 civarında münferit not vermişlerdir. Bunlardan 66 adedi 1999 yılında verilen notlardır. Bunlar enerji tesislerinin zamanlığında tamamlanması, birçok üniversitenin başta hastaneleri olmak üzere kampüs inşaatlarının ödenek ve dış kredi ihtiyaçları, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki belediyelerin ihtiyaçları ve bu bölgelerdeki organize sanayi bölgeleri kuruluşları, Adana depremi, birçok belediyenin tabii afete maruz belediyeler kapsamına alınmaları hakkındaki müracaatları, Bulgaristan ve Gürcistan sınırlarımızda açılması kararlaştırılan sınır kapıları, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin restorasyonu ve hak edişlerinin ödenmesi, Orhun abidelerinin restorasyonu ve ödenek tahsisi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin ihtiyaçları, Moldova'da Gagavuz su projesinin desteklenmesi, Kırım Türklerinin konut ihtiyacı, Kıbrıs'a su götürülmesi, Ankara Atatürk Kültür Merkezi alanında yapılacak kongre ve kültür merkezi, İstanbul Kültür ve Kongre Merkezi, bu yıl İstanbul'da yapılacak olan AGİT zirve toplantısı gibi konuları kapsamaktadır. Görüldüğü üzere yalnız bir kısmı belirtilen konular çok çeşitli alanlarla ilgilidir. Yazınızda sözünü ettiğiniz bir kuruluşa Ceylan İnşaat ilişkin notun verildiği 4 Şubat 1999 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız devletin hak erişler karşılığı bütçeden ödenmesi gereken borçlarının, Türkiye Şeker Fabrikaları'nın aldığı pancar bedelleri borcunun, Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin üreticilere borçlarının ve kamu ortaklığı fonundan müteahhitlerin alacaklarının ödenmesi konularında hükümetin dikkatine getirmişlerdir. Ayrıca değişik tarihli notlarla Birecik Barajı ve Karkamış Barajı ve diğer barajların kamulaştırma bedellerinin ödenmesi, toplu konut idaresinden hak edişlerini alamayan 19 müteahhidin müracaatı ve bir belediyemizin organize ettiği toplu konut kooperatifinin aynı idarenin alacağının ödenmesi konuları da Sayın Cumhurbaşkanımızın benzer notlarla hükümete intikal ettirdikleri konular arasındadır. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca bu konuları birer mektupla Sayın Başbakanların dikkatine getirmektedirler. Bugüne kadar değişik hükümetlere gönderdikleri bu tür mektuplar 195 tanedir. Bunlar genellikle devletin işleyişi, ekonomi, maliye, idare kararlar, üniversitelerin geliştirilmesi, temel altyapılar, tüm illerin ihtiyaçları gibi konuları kapsamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız hangi şekilde olursa olsun hükümetlere intikal ettirilen konuların hepsini izlemektedirler. Yazınızda yalnız Ceylan İnşaat için yapılan teşebbüsün tek olduğu, başkaları için yapılmadığı imajı verilmeye çalışılmaktadır. Halbuki sözünü ettiğiniz işlemin yapıldığı tarihte aynı şekilde 33 ayrı konu içinde benzer işlem yapılmış bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız kimseye menfaat sağlamamaktadırlar. Sadece devletin vatandaşa zarar vermemesini, bunun içinde gördürdüğü hizmetin veya aldığı malın karşılığını ödemesini istemektedirler. Bunu da bilgilerine gelen her olayda yapmaktadırlar. Bunda şaşılacak ne vardır? Bilginizi rica ederim, saygılarımla. Necdet Seçkinöz. Çok teşekkür ederim. Baba tarafından kamu kuruluşlarına bu alacaklar konusunda yazılan diğer yazılar da borçlu kuruluşların, alacaklı kişi ve firmaların isimleri, para miktarları ve alınan sonuçlarla birlikte bana gönderilirse onları da burada yayınlarım. Böylece toplumu bilgilendirmiş oluyoruz. Üçüncü belge. 20 Eylül 1996 günü yani yukarıdaki yazılarda kaydedilen olayların yaşanmasından yaklaşık 3 yıl önce saat 22.45'te Ulusal Basın Ajansı tarafından servise konulan Demirel Kirvelik Yaptı başlıklı haber. Aynen. Cumhurbaşkanı Demirel, iş adamı Mahmut Ceylan'ın oğlu Caner Ceylan'ın sünnet düğününe katılarak bir cumhuriyet altını taktı. İstanbul, UBA. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Ceylan Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Mahmut Ceylan'ın ki Güneydoğu kökenli bir aile, Murat Çulcu'nun notu, oğlu Caner Ceylan'ın sünnet düğününe katıldı. Cumhurbaşkanı Demirel, Ceylan Intercontinental Oteli'nde yapılan sünnet düğününe eşi Nazmiye Demirel ile geldi. Otelin kapısında İstanbul Valisi Rıdvan Yenişen ve Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu tarafından karşılanan Demirel, daha sonra salona geçerek Caner Ceylan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Caner Ceylan'ın kirveliğini yapan Demirel sünnet çocuğuna bir cumhuriyet altını taktı. Demirel'in takı takması sırasında gazetecilerin izdiham yaratması üzerine küçük Caner'in yatağı kırıldı. Demirel daha sonra masasına oturarak sahne alan ses sanatçısı Mahsun Kırmızıgül'ü dinledi. Basına kapalı olarak devam eden düğüne Dışişleri Eski Bakanı Hikmet Çetin ki Ceylan ailesinin hemşehrisi Diyarbakırlı, Bursa Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar ve Beyoğlu Belediye Başkanı Nusret Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile kirvelik yoluyla sanal akrabalık tesis etmiş olan Ceylan ailesi bir süre sonra mali bakımdan sıkıntı içine düşüyor ve aileye ait bank kapital mevduat sigorta fonuna devrediliyordu. Devir işleminin ardından ailenin ekonomik sıkıntısı büyüyor ve alacaklıların talebi üzerine haciz kararları birbirini izliyordu. Mevduat sigorta fonuna devredilen son iki bankadan biri olan Bank Kapital, eski patron Ceylan ailesi aleyhine ikinci büyük haciz kararını aldırdı. Banka avukatları 12,5 trilyonluk ilk hacizden sonra bu kez CM Televizyon ve Radyo Yayıncılığı ve Ticaret Sanayi AŞ ve Ceylan İnşaat aleyhine 14 trilyon liralık ihtiyadi haciz kararı aldırdı. Hürriyet Gazetesi 9 Kasım 2000 Perşembe sayfa 9. Sorun bununla bitmiyordu. Bank Kapital'e atanan yeni yönetim kurulu ilk incelemesinde Ceylanların bankaya 300 milyar liralık kart borcunun bulunduğunu saptıyordu. Bankaya el konulmasının ardından atanan yeni yönetim, bankanın eski yönetim kurulu başkanı Mahmut Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri Turhan Ceylan ve Zülküf Ceylan'ın kredi kartı borçlarını ödemediklerini tespit etti. Zülküf ve Turhan Ceylan'ın geciktirme faizleriyle birlikte bankaya olan borcunun 300 milyar lirayı bulduğu, bankanın bu borcu için takip yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Milliyet Gazetesi 12 Kasım 2000. Bu arada Bank Kapital'in Öz Borusan adlı şirkete açtığı kredinin de Ceylan ailesine gittiği iddia ediliyordu. Bankanın yeni yönetimi banka kayıtlarındaki araştırmaları derinleştirdikçe Ceylanlara giden para trafiği de ortaya çıkıyor. Yönetim Bank Kapital'e el konulmadan önce Güneşli Şubesi'nden Öz Borusan isimli bir şirkete toplam 6 milyon dolarlık kredi açıldığını, bu kredinin yine Ceylan Holding'e döndüğünü tespit etti. Milliyet Gazetesi 12 Kasım 2000. Ceylan ailesinin ekonomik bunalıma düşmesi sadece yurt içinde etkili olmuyor, Bulgaristan'dan da ses getiriyordu. El konulan Bank Kapital'in sahibi Ceylan Holding'e bir darbede Bulgaristan'dan geldi. Bulgaristan Başbakanı Ivan Kostov, Başbakan Bülent Ecevit'e gönderdiği mektupta, Ceylan İnşaat'ın ülkelerinde üstlendiği ve mali portresi 600 milyon doları bulan projeleri başka Türk firmasının üstlenmesini istedi. Hürriyet Gazetesi 9 Kasım 2000 Perşembe sayfa 9. Aslında Ceylan ailesi de tam anlamıyla bir geniş aile niteliği taşıyor ve aileye ait olan Ceylan Holding bu yapıya ve zemine dayanıyordu. Ceylan Holding yöneticileri arasında Mahmut, Hasan, Ekrem, Zülküf, İzzet, Abdullah, Hayan ve Ayhan Ceylan da bulunuyor. Milliyet Gazetesi 24 Kasım 2000 Cuma sayfa 21. Bu aile holdingine bir hacizde İş Bankası'ndan geliyordu. Ceylan Holding yöneticilerinin Yalova'daki villa ve elma bahçeleriyle tüm varlıklarına İş Bankası'nın olan 163 trilyon liralık borçlarından dolayı haciz konuldu. Marmara depreminde yıkılan Ceylan Kent sitesinde 103 kişinin ölümüyle ilgili Yalova'da aleyhlerine açılan davalarda yargılanmaları süren Ceylan Holding yöneticilerine bu kez haciz işlemi başlatıldı. Ceylan Holding'in haciz konulan mal varlıkları arasında Çiftlikköy ilçesi yakınındaki Şakşak mevkiinde bulunan 6 dubleks, 52 tripleks villa, bir gazino ve 180 dönümlük elma bahçeleri bulunuyor. Milliyet Gazetesi 24 Kasım 2000 Cuma sayfa 21. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kirvelik yoluyla sanal akrabalık tesis ettiği Ceylan ailesinin gerçekleştirdiği inşaat işlerinde de bazı usulsüzlükler bulunduğu iddia ediliyordu. Diyarbakır kökenli olan bu geniş ailenin ileri gelenlerinden olan Mahmut Ceylan hakkında bu nedenle bir de dava açılıyordu. Mevduat Sigorta Fonu'na devredilen Bank Kapital'in eski patronu Mahmut Ceylan hakkında 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na muhalefet etmekten dava açıldı. Ceylan'ın sahibi olduğu Ceylan İnşaat Taahhüt İhtarat ve İhracat Limited şirketi ile Yapıtek İnşaat Ticari Sanayi AŞ tarafından Levent'te yaptırılan dava konusu binanın ruhsatsız olduğu iddia edildi. Hürriyet Gazetesi 20 Kasım 2000 Pazartesi sayfa 10. Ancak Ceylan ailesinin usulsüz işleri konusunda daha somut ve çarpıcı bir örneği Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bir zamanlar sağ kolu olarak bilinen Can Pulak veriyordu. Cumhurbaşkanı Demirel ile sanal akrabalık bağı içinde bulunan Ceylan ailesinin münasebetlerini ve davranış biçimini Can Pulak şöyle anlatıyordu. Bu ülkenin Cumhurbaşkanının turizm ve çevre başdanışmanı olarak tekere çomak sokarsanız başınıza nelerin gelebileceğini hiç bilemezsiniz. Ceylanların Simenas'ındaki yapılan ilk tatilin sonunda Turgut Bey ve eşi dışında kalan 35 kişilik ekibimin hesaplarının gönderilmesini istedim. Genel Sekreter Kemal Yamak'tan ödeme onayını da almıştım. Biraz sonra beyefendi telefon edip odasına çağırdı. Bana hesap mı ödüyorsun dedi. Evet efendim, biz devlet memuruyuz. Aksini yapmamız suç olur dedim. Hesabı öderken Ağa Ceylan geldi. Bu bana hakaret olur. Hepimiz benim misafirimsiniz dedi. Kendisine beyefendi ve eşi için olabilir ama biz devletten bunu ödemek için para alıyoruz deyip çıktım. Aradan bir zaman geçti, şimdi yine aynı görevde olan Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savaş Küce bana geldi. Elindeki planları gösterip, ağabey başımız dertte, bunu ancak sen çözebilirsin dedi ve devam etti. Ağa Ceylan otellerinin karşısındaki araziyi devletten almak istiyor. Fakat önünden yol geçtiği için yasaya göre araziyi alamıyorlar. O da Turgut Bey'in yakın arkadaşı olduğunu söyleyip yolu iptal etmemiz için bize baskı yapıyor. Bakan da korkup kendisinin devreden çıkarılmasını istemiş. Duyduklarım karşısında şok oldum ve hemen Savaş'ı uğurlayıp Özal'ın yanına geçtim. Planı yere açıp, bakın burada bir yol var, bu yoldan turistler, köylüler, otellerde çalışanlar geçiyor. Simena'da kalmak istediğinizde size bunun faturasının bir gün çıkacağını söylemiştim. İşte çıktı. Ceylanlar şu yolu kaldırmak için baskı yapıyorlar ama bu olmayacak dedim. Ne mahsuru var can, tesis büyümüş olacak, daha çok turist çekecek dedi. Dedim ki beyefendi, Simena'nın bulunduğu yer karayollarına aitti. Nasıl yaptılarsa burasını kendilerine tahsis ettirdiler. Hatta bir gece burayı basıp devletin bütün aletlerini denize atıp üstüne oturdular. Turizm başdanışmanınız olarak bu konuda kavga edeceğim dedim. Can, bizim işimiz kavga etmek değil. Aman başıma iş açma, ne de olsa ahbaplarım dedi. İşte bu çok kötü efendim dedim. Çıkıp savaş aradım. O yol verilmeyecek dedim. İki ay sonra tekrar Simena'ya gidildi ama ben onlardan ayrılarak Falez'de kaldım. Özal bunu duyunca küplere binmiş, hemen beni çağırdı. Gittiğimde başta Ağa Ceylan ve ailesinin tamamı, dep milletvekilleri, o takımdan bir sürü adam, belki var 40 kişi. Turgut Bey herkesin içinde bana neden Simena'da kalmadığımı sorunca, bunu baş başa kaldığımızda kendisine arz edeceğimi söyledim. Burada konuş kardeşim diye ısrar edince ben de yüksek sesle, beyefendi içinde oturduğunuz bu bina kaçak. Yasalarımıza göre denizden 50 metre geriye yapılması lazımdı. Oysa tam denizin dibine yaptılar. Ben Türkiye'ye özel çevre korumayı getiren bir kişi olarak burada kalamam dedim. Turgut Bey durumu anladı, peki sonra konuşuruz dedi. Ben de çıkıp gittim. Bir gün Esenboğa'nın şeref salonunda beklerken Ağa Ceylan geldi yanıma. Can Bey, seni sevmeyenler var. Bana taktığın için o yolu verdirmediğini söylüyorlar dedi. Ben de doğru söylüyorlar, ben durdurdum dedim. Yüzüme dik dik bakıp bunun bir bedeli vardır dedi. Ben de neyse istediğin yerde öderiz deyip gittim. Turgut Bey'e bu adam beni tehdit etti, ben de öderiz bedelini dedim diye anlattım. Şaşırdı. Bunların arkaları kalabalıktır deyince, önemli değil, benim de arkam kalabalıktır dedim. Ve Ağa Ceylan benimle küs gitti. Ailesinden biriyle de selamım sabahım yok. Hürriyet Gazetesi 20 Mart 2001 Salı sayfa 4. Ailem ordumdur. Mafyoz toplum yapısı çerçevesinde geniş aile oluşumu bakımından tesis edilen sanal akrabalıklar sosyal yaşamda nasıl bir rol oynuyor? Göçebe ve kırsal kesimde yaşayan ya da kent yaşamına geçip de geleneksel örfi yaşam tarzının ilke ve alışkanlıklarından kendilerini kurtaramayanlar için aile, bir bakıma mafyoz asgari örgüt niteliği taşıyor. Zira bu yaşam tarzına göre aile, kendi dışındaki tüm güçlerle ve oluşumlarla rekabet, mücadele ve çoğunlukla da çatışma halinde bulunuyor. Bu nedenle geleneksel toplumlarda aile kalabalığı, aile bireylerinin belli başlı dayanağını oluşturuyor. Bu kalabalık ise sadece kan ve soy bağıyla değil, hısımlık ve sanal akrabalık uygulamalarıyla sağlanıp tespit ediliyor. Bu durum sadece kırsal ve göçer kesimdeki aileler bakımından değil, mafyoz değer yargılarını paylaşan ve mafyoz toplum yapısının bir unsuru haline gelen suç aileleri içinde geçerli olabiliyor. Zira illegal veya yasa dışı yaşam biçimine geçen ve fakat geleneksel örfi yaşam tarzının ilke ve alışkanlıklarını sürdüren suç aileleri de silahşör sayısını arttırma yöntemleri uygulamayı sürdürüyor. Kaldı ki yerleşik düzene geçmiş olsalar bile bu grupların liderleri, refizler, şeyhler, şıhlar, reisler, mafya şefleri gibi bu kez de kontrolleri ve yönetimleri altındaki insanları politik amaçları doğrultusunda yönlendirip kullanmayı sürdürüyorlar. Özellikle çok partili sistemde temel unsuru oluşturan oy sahibi insan sayısı, geleneksel toplumlarda tatbik edilen geniş aile kavramı bağlamında hısımlık ve sanal akrabalık tesis edilerek sağlanabiliyor. Kısacası, çağdaşlaşan toplumlarda bir güç odağının kontrolü altındaki insan gücü, yasa dışı amaçlarla kullanılmanın dışında oy gücü olarak da önemli bir etken ve yönetim potansiyeli oluşturuyor. Özellikle çağdaş sistemlerde yarı aşiret düzeni çerçevesinde yaşayan ve geleneksel yapısını koruyan köy topluluklarının yoksul fakat etkin aile reisleri, ellerindeki yegane güç olan oy sayısını koz olarak kullanarak partito yapısı içinde etkinlik sağlayabiliyor. Böylece merkezi otorite ile çeşitli kombinasyonlara ve pazarlıklara girişebiliyor. Bizim kabilemiz büyüktür. Köy içinde Yusuf oğullarıyla dededen kalma bir kirveliğimiz vardır. Kabile reisi olarak bugüne bugün benim 30 küsür oyum var. Bir o kadar da Yusuf oğullarında. Bir ağanın toprağını işletiriz. Yusuf oğulları da ikincisinin. İleriden beri dayanışmamız çoktur. Bizim ağa mebus olma yolundadır. Doktor Kudat, adı geçen eser, sayfa 187. Mafyoz ailelerde ise birey sayısının fazla olması o ailenin her alanda etkin olmasını sağlayabiliyor. Gerek Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da gerekse Doğu Karadeniz yöresinde mafyoz aileler incelendiğinde ortaya şu tablo çıkıyor. Aile 3 alanda uzmanlaşıyor ve bloklaşıyor. A. Suç alanında. B. Eğitim ve bürokraside. C. Ticarette. Tanınmış bir mafya şefinin Hace ailesini ele alacak olursak, ölmüş olan bu kişinin hayatta üç oğlu bulunuyor. Bu oğullardan biri uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla arandığı için yurt dışında yaşıyor. Ailenin gayri yasal kanadını bu kardeş yönetiyor. Bu kanat uyuşturucu kaçakçılığı, adam yaralama ve öldürme, fuhuş ve kumar işleriyle uğraşıyor. Diğer iki kardeş ise kendi adlarına tesis ettikleri dev bir şirketler topluluğunu yönetiyor. Bu şirketler topluluğu genellikle inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Zira uyuşturucudan elde edilen kara para bu sektörde kolaylıkla aklanıyor. Ailenin bir kanadı ise ki kardeşlerden biri aktif siyasetle uğraşıyor. Bürokrasi ile iç içe bir görünüm sergiliyor. Üst düzey siyasetçilerle ideal birliği etmişçesine görünümler sergiliyor. Bu kardeşin çevresinde ise ailenin gençleri hem eğitim görüyor hem de sosyete haberlerinde adlarından sık sık bahsettiriyorlar. Tipik bir mafyoz aile olan bu topluluk ise spordan siyasete kadar her alanda ya kan ve soy bağı olan akrabalarını istihdam ederek ya da çeşitli şekillerde tesis ettikleri sanal akrabalıklarla veya korumaları altına aldıkları hemşehri bağlamındaki elemanlarıyla önemli oranda etkinlik tesis etmiş bulunuyorlar. Keza aynı yöntemlerle ailelerine kattıkları bazı elemanları da gayri yasal alandaki kuruluşlarında istihdam ederek onları suç sektöründe kullanıyorlar. Geniş aile oluşumuna daha somut ve sayısal örnekler verilebilir mi? Bir geniş aile reisinin hısımlık ve sanal akrabalık yöntemleri uygulayarak tesis etmiş olduğu ilişkileri sayısal olarak ortaya koymak elbette ki o denli kolay olamaz. Ne ki soyadı ve kan bağı yoluyla oluşan akrabalık ilişkileri nüfus sayımlarıyla saptanabiliyor. Bu saptamalar toplumumuzdaki geniş aile oluşumlarını tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarıyor. Bu rakamlar aynı zamanda Türkiye'deki mafyoz toplum oluşumunun derinliğini ve kapsamını da gözler önüne seriyor. Doğu Karadeniz bölgesinde mafyoz ilişkiler ağı çerçevesinde en çarpıcı örneği oluşturan Rize çevresi, mafyoz toplum zemininde geniş aile oluşumunun en çarpıcı örneklerini teşkil ediyor. Yüksek mühendis Rahmi Arar'ın 1960'lı yıllarda gerçekleştirdiği kişisel soruşturma saptamaları, Rize yöresindeki yerleşim merkezlerinde oluşan soy durumu ve geniş aile yapısını rakamsal olarak ortaya şöyle koyuyor. 1. Derepazarı nahiyesi, soyadı ve hane adedi. Çukurlu Köyü 110 hane, Genç 10, Topuk 18, Kaynak 11, Demirel 20, Özkan 11, Özdemir 5, Aksoy 4, Bayar 5, Günaydın 31, Pehlivan 1. 2. Salarha Deresi, soyadı hane adedi. 1. Müderrisler Köyü, 70 hane, nüfusu 416. Kaya 5, Alaç 4, Sefer 10, Oflu 5, Civelek 3, Hacı Osman 10, Mete 3. 2. Tekke Köyü, 130 hane, nüfusu 490. Kabil 80, İşyer 7, Çalışkan 15, Sefer 5, Kare 4. 3. Elmalı Köyü, 200 hane, nüfusu 793. Satır 80 ile 100, Cin 30, Şap 20, Akıncı 13, Türk 6, 4 Üzümlü 40 hane, Yılmaz 15, Gündoğdu 11, Yazıcı 11. 5. Muradiye Köyü 350 hane, nüfusu 588. Kazdal 45, Çakmak 30, Deli Hasan 65, Mert 54, Avcı 16, Sakal 15, Kudal 15, Çepni 10, Güngör 3, Mem 7. 6. Taşköprü 100 hane. Hordoloş 45, Albayrak 25, Topçu 20, Yazıcı 15. 7. Güneşli 70 hane. Kara Süleyman 17, Yazıcı 10, Nalkıran 10, Yılmaz 10, Ocak 7, Aydoğan 10, Bakırcı 6. 8. Kömürcüler Köyü 250 hane. Aksu 65, Cambaz 20, Yazıcı 35, Kazdal 15, Avcı 25, Başol 20, Balcı 20, Kaya 5, Dağcı 4, Nalbaş 5. 9. Kukulikaya Köyü 60 hane. Maraş 15, Civelek 10, Sarı Osman 15, Kulaksız 10, Kasımoğlu 4. 10. Kireçhane Köyü 65 hane. Kaytaş 10, Alim 12, Fırat 15, Bayraktar 6, Terzi 10, Vatan 12. 11. Kırklartepe Köyü 160 hane. Taşçı 15, Balcı 8, Avcı 15, Kara Osman 20, Aksu 15, Abacı 7, Solak 15, Yazıcı 20, Alaç 5, Kambur 5, Sandıkçı 25, Kızıl Toprak 5. 13 Melekköyü 60 hane, çelik 35, sofu 7, çakmak 10, pluhu 8.